Ayrım 27, sayfa 189. Ulri, Diotima'nın ziyaretine gittiğinde çok ama çok şaşırdı. Diotima onu aynı zamanda güzel de olduğunu bilen ve hep önce bunu düşündükleri için sıradan erkekleri bağışlamak durumunda kalan kişilik sahibi bir kadının hoşgörülü gülümsemesiyle karşıladı. "Sizi bekliyordum," dedi. Ve Ulri bunun yakınlık mı yoksa azarlayıcı bir ifade mi olduğunu pek anlayamadı. Kadının ona uzattığı eli tombul ve hafifti. Ulri bu eli gerektiğinden bir saniye daha uzun tuttu. Düşünceleri bu elden hemen ayrılamamıştı. Kadının eli kalın bir çiçek yaprağı gibi kendi elinin içindeydi. Kanatların üst kısmını andıran sivri tırnaklar sanki her an sahipleriyle birlikte bilinmeyen bir yerlere uçmaya hazır gibiydiler. Kadın elinin bir köpeğin burnu gibi her şeyi yoklayan, aslına bakılırsa insanoğlunun utanmaz bir organı olan ama resmen sadakatin, soyluluğun ve inceliğin merkezi sayılan bu elin uçarılığı Ulri'yi çok sarsmıştı. O saniye boyunca Diotima'nın boynunda üstleri çok ince deriyle kaplı çeşitli kabarıklıklar bulunduğunu gördü. Saçları, kaskatı ve kendi başına duran, mükemmelleriyle bir yaban arası kovanına benzeyen bir topuz halinde toplanmıştı. Ulri, içinde düşmanca bir şeyler, bu gülümsemekte olan kadını kızdırma istediği, hissediyordu. Ama kendini Diotima'nın güzelliğinden de bütünüyle çekip alamıyordu. Diotima da ona uzun uzun ve neredeyse sınarcasına baktı. Bu yeğen hakkında kulağına hafiften skandal gibi gelen bir şeyler duymuştu. Ayrıca bu adam kendisiyle akrabaydı. Ulri, kadının üzerinde bıraktığı bedensel etkiden bütünüyle kurtulamadığını algıladı. Böyle bir etki yaratmaya alışkındı. Sinek kaydı tıraş olmuştu, uzun boylu ve düzgün yapılıydı. Adeleli ama esnek bir vücudu vardı. Yüzü aydınlıktı. Ama kendini tamamen ele vermiyordu. Kısaca söylemek gerekirse, kendi kendine bazen kadınların çoğunun etkileyici ve henüz genç olan bir erkeğe besledikleri türden bir ön yargıymış gibi geliyordu ve kadınları bu ön yargıdan kurtaracak gücü her zaman bulamıyordu. Diotima ise ona merhamet duymaya karar vererek bu etkiye karşı direnmekteydi. Ulri, kadının sürekli olarak onun dış görünüşüne baktığını ve bu arada hiç de olumsuz denemeyecek duygulara kapıldığını gözlemliyordu. Kadın ise belki de Ulrich'in onca sahipmiş gibi gözüktüğü soylu niteliklerin kötü bir yaşam biçimi yüzünden zorunlu olarak bastırıldıklarını ve onun kurtarılabileceğini düşünmekteydi. Görünüşünden Ulrich'ten çok genç olmamasına ve bedensel açıdan tam bir olgunluğu yansıtmasına rağmen gizemli bir el değmemişlik havası yükseliyor. Bu hava kadının kendinden emin tavrıyla tuhaf bir karşıtlık oluşturuyordu. Daha böyle birbirlerine bakarlarken konuşmaya başlamışlardı bile. Diotima, paralel eylemi en önemli ve en büyük saydığı şeyi gerçekleştirebilmek bağlamında neredeyse bir daha ele geçmeyecek bir fırsat olarak gördüğünü söyleyerek söze başladı. "Yapmak istediğimiz, yapmak zorunda olduğumuz çok büyük bir düşünceyi gerçekleştirmektir. Bunun için fırsatımız var ve bu fırsattan kaçmamalıyız." Ulri safça, "Düşündüğünüz belli bir şey var mı?" diye sordu. Hayır, Diotima'nın düşündüğü belli bir şey yoktu. Hem nasıl düşünebilirdik? Dünyadaki en büyük ve en önemli şeyden söz eden kimse böyle bir şeyin gerçekten var olduğunu düşünmez. Ne kadar kendine özgü olursa olsun, dünyanın hangi niteliği böyle bir şeye denk düşebilir ki? Her şey sonunda birinin ötekinden daha büyük, daha önemli veya daha güzel ya da daha acı olduğu noktasına, yani bir derece farkına ve karşılaştırmaya varır. Ve bunun sonu sayılabilecek bir doruk noktası ya da en üst nokta da yoktur. Oysa en önemliden ve en büyükten söz etmek üzere olan birinin dikkati bu duruma çekildiğinde o kişi duygusuz ve idealist olmaktan uzak bir insanla karşı karşıya olduğu duygusuna kapılır. Diotima'nın durumu da işte buydu. Çünkü Ulri aynen böyle yapmıştı. Diotima, ruhuna hayranlık duyulan bir kadın olarak Ulrich'in itirazını saygısız buldu. Bir süre sonra gülümsedi ve karşılık verdi. Henüz gerçekleştirilmemiş o kadar büyük ve iyi şey var ki seçim kolay olmayacak. Ama biz halkın bütün kesimlerinden bize yardımcı olacak komisyonlar seçeceğiz. Yoksa siz, Sayın Bay Von, böyle bir fırsattan yararlanarak bir ulusu, dahası bütün dünyayı maddeci bir kargaşanın ortasında yeniden maneviyatı düşünmeye davet etmenin olağanüstü bir ayrıcalık olduğu kanısında değil misiniz? Bizlerin çoktan eskimiş bir vatanseverlik anlamında bir şeyler amaçladığımızı düşünmemelisiniz. Ulri bir şaka yaparak yanıt vermekten kaçındı. Diotima gülmedi. Yalnızca gülümsedi. Esprili erkeklere alışkındı. Ama onların esprili olmaktan öte bir yanları da vardı. Sırf paradoks olsun diye paradoks. Diotima'ya hem olgunluktan uzak geliyor, hem de onda vatanseverce bir niyetle yapılan büyük girişime saygınlık kazandırıp sorumluluk yükleyen gerçekliğin ciddiyeti konusunda akrabasının dikkatini çekme ihtiyacını doğuruyordu. Bu kez farklı bir tonda konuyu hem noktalarcasına hem de açılışını yaparcasına konuştu. Ulri elinde olmaksızın onun sözlerinin arasında bakanlıklarda dosyalara konacak belgeleri delip geçen ve bunları birbirine bağlayan siyahlı sarılı kordonları aradı. Ancak Diotima'nın ağzından yalnızca hükümet etmeyi çağrıştıran sözler değil, fakat yalnızca mantığın ve ruh bilimin egemenliğindeki ruhsuz bir çağ ya da şimdiki zaman ve sonsuzluk gibi soyut nitelikte kültürlü insan sözleri de çıkıyordu. Bunların arasında ansızın Berlin'den ve Avusturyalı karakterinin Prusyalılıktan farklı olarak hala koruduğu ve duygu hazinesinden de söz edildi. Ulri, tinsel nitelikteki tahta çıkışvari söylevi birkaç kez kesme girişiminde bulundu. Fakat yüksek bürokrasinin kilise atmosferi o anda bu girişimlere nezaketsizliklerini de zarif bir biçimde örterek baskın çıkmaktaydı. Ulri hayrete kapıldı. Ayağa kalktı, görünüşe bakılırsa ilk ziyareti son bulmuştu. Ulri'nin kendini geri çektiği bu anlarda Diotima, ona kocasından öğrenmiş olduğu o yumuşak, karşısındaki algılayabilsin diye bir önlem olarak biraz abartılı tutulmuş bir yakınlıkla davrandı. Kocası, emrinde çalışan ama günün birinde bakanı olabilecek genç soylulara böyle davranırdı. Diotima'nın Ulri'yi kendisini tekrar ziyaret etmeye davet edişinde ruhun daha kaba saba denebilecek çıplak bir yaşama gücü karşısında sergilediği o kendini beğenmişliği yansıtan özgüven eksikliğinden izler vardı. Ulri, kadının yumuşak, ağırlıktan yoksun elini yine tuttuğunda birbirlerinin gözlerine baktılar. Ulri, birbirlerine aşk aracılığıyla büyük tedirginlikler vermek için seçilmiş oldukları yolunda belli bir izlenime kapılmıştı. Gerçekten de diye düşündü. Zehirli bir su yılanı ama güzelliğin maskesini takmış. Anavatan için hazırlanan büyük eyleme metelik vermemek niyetindeydi. Ama görünüşe bakılırsa bu eylem Diotima'da cisimleşmişti ve onu yutmaya hazırdı. Biraz şaka yanında bulunan bir izlenimdi sanki. Ulri, yaşına ve deneyimine rağmen kendini büyük bir tavuk tarafından dikkatle süzülen zararlı bir küçük kurt gibi hissediyordu. Tanrı aşkına diye düşündü. Bu ruh devi kadın tarafından küçük ayıplar işlemeye kışkırtılmamalıyım. Bonadea ile olan ilişkisinden yeterince çekmişti. Bu yüzden olabildiğince çekingen davranmayı kendisi için görev saydı. Evden ayrılırken daha buraya gelişinde hoş bulduğu bir izlenimle avundu. Hülyalı bakışlı küçük bir oda hizmetçisi kız kendisine eşlik etmekteydi. Holün loşluğunda kızın gözleri kanat çırparak ilk kez Ulri'ye doğru yükseldiklerinde kapkara bir kelebeğe benzemişlerdi. Şimdi Ulri giderken ise aynı gözler loşluğun içinde siyah kar taneleri gibi dibe çökmekteydi. Bu küçük kızı Arap Musevi ya da Cezayir Musevi gibisinden bir özellik, Ulri'nin açıkça benliğinde hissetmemiş olduğu bir atmosfer öylesine sevimli bir gelişi güzellikle sarmıştı ki Ulri kıza dikkatle bakmayı bir kez daha unuttu. Ancak sokağa çıktıktan sonra Diotima'nın varlığının ardından bu küçük kızın görünüşünün son derece canlı ve insanın içini açan bir şey olduğunu hissetti. 23. Bir büyük adamın olaya ilk kez karışması. Ulrich gittikten sonra Diotima ile küçük oda hizmetçisi kız, içlerinde hafiften bir heyecan kırpırtısıyla kala kaldılar. Ama kızın, soylu bir ziyaretçiyi her geçirişinde kendini büyük ve parıltılı bir duvara yıldırım hızıyla tırmanmasına izin verilmiş minik bir siyah kertenkele gibi hissetmesine karşılık, Diotima, Ulrich'i karşısındakini yumuşak bir üslupla yola getirme gücünü kendinde hissettiğinden, kendisine yönelik ve haddini aşan bir yaklaşıma kötü gözle bakmayan bir kadının dürüstlüğüyle anımsıyordu. Ulrich, aynı gün kadının hayatına muazzam bir manzara vaat eden dev bir dağ gibi onun yanında yükseliveren başka bir erkeğin girdiğini bilmiyordu. Doktor Paul Arnheim, kente gelir gelmez Diotima'yı ziyaret etmişti. Doktor Arnheim ölçüsüz zengindi. Babası Demir Almanya'nın yani Bismarck Almanya'sının en güçlü kişisiydi ve daire başkanı Tuzzi bile bu sözcük oyununa gönül indirmişti. Tuzzi'nin temel ilkesine göre insan konuşmada fazla sözcük kullanmaktan kaçınmalıydı. Ve sözcük oyunları da her ne kadar esprili bir söyleşide bütünüyle eksik olmaları düşünülemez ise de hiçbir zaman çok iyi olmamalıydı. Çünkü böylesi burjuvalıktı. Daire başkanı Tuzzi, eşine ziyaretçiye özel bir yakınlık göstermesini tavsiye etmişti. Çünkü bu tür insanlar, Alman İmparatorluğunda henüz zirvede olmasalar ve saraydaki nüfuzları bakımından kurutlarla karşılaştırılamasalar bile Tuzzi'ye göre bu durum yarın değişebilirdi. Tuzzi, sözlerine gizli bir söylentinin içeriğini de eklemişti. Bu söylentiye göre, 40'ını da çoktan aşmış olan bu oğul, asla yalnızca babasının mevkiine erişmeye çalışmıyor, fakat günün genel eğilimi doğrultusunda ve kendi uluslararası ilişkilerine dayanarak imparatorlukta bir bakanlığa hazırlanıyordu. Daire başkanı Tuzzi'nin kendi düşüncesine göre ise böyle bir şey, dünya batmadığı sürece elbet bütünüyle olanaksızdı. Daire başkanı Tuzzi, bunları söylemekle karısının imgeleminde nasıl bir fırtınaya yol açtığının farkında değildi. Tüccarlara aşırı değer vermemek gerektiği, doğal olarak Bayan Tuzzi'nin çevresinin inançları arasındaydı. Ama burjuva yönelimli olan bütün insanlar gibi Bayan Tuzzi de yüreğinin inançlardan bütünüyle bağımsız bir köşesinde zenginliğe hayranlık duymaktaydı. Ve böylesine ölçüsüz zengin bir adamla şahsen karşılaşmaktan sanki kendisine altından yapılma melek kanatları takılmışçasına etkileniyordu. Eşinin yükselişinden bu yana Ermel'in de Tuzzi'nin şöhret ve servetle ilişki kurmaya alışkın olmadığı söylenemezdi. Elbette. Ancak tinsel edimlerle kazanılmış olan şöhret, insan onların taşıyıcılarıyla ilişki kurar kurmaz şaşırtıcı bir hızla eriyip gider. Feodal zenginliğe gelince, ya genç ateşelerin budalaca yaptıkları borçların görünümündedir ya da geleneksel bir hayat tarzıyla bağlantılıdır. Böyle bir servet, hiçbir zaman gelişi güzel oluşmuş para yığınlarının kabına, sığmazlığına ve büyük bankaların veya dünya çapındaki endüstrilerin işlerini görmekte kullandıkları altının o fışkırırcasına dört bir yana sıçılmasındaki tüyler ürperticiliğe bürünemez. Diotima'nın bankacılık konusunda bildiği tek şey, kocası yanında olmadığı zamanlar kendisi ikinci sınıfta yolculuk etmek zorundayken orta düzeydeki banka görevlilerinin bile iş yolculukları sırasında birinci sınıfta yolculuk etmeleriydi. Ve Diotima buna dayanarak kafasında böyle bir oryantal boyutlardaki bir işletmenin en yüksek düzeydeki despotlarının nasıl bir lüks içerisinde yaşayabileceklerine ilişkin bir tasarım oluşturmuştu. Küçük oda hizmetçisi Rahel, Diotima'nın ona seslenirken bu adı Fransızca söylediğini belirtmeye gerek yok. Rüya gibi şeyler duymuştu. En azından anlattığı, Karun'un özel treniyle geldiği, bütün bir oteli kapattığı ve beraberinde küçük bir zenci kölenin de bulunduğuydu. Gerçek ise her şeyden önce Paul Arnheim hiçbir zaman göze batacak biçimde davranmadığından bundan oldukça yalındı. Sadece zenci çocuk olayı doğruydu. Arnheim yıllar önce İtalya'nın en güney ucunda bir yolculuktayken çocuğu bir dans topluluğunda bulmuş ve yanına almıştı. Bunu yapması kendini süsleme isteğiyle bir canlıyı düştüğü uçurumdan kurtarıp ona kültürel yaşamın yolunu açarak Tanrı'nın iradesini yerine getirme amacının karışımından kaynaklanmıştı. Ancak çok geçmeden hevesi geçen Arnheim, çocuk daha 14 yaşına gelmezden önce ona Stendhal ve Duma kitapları vermişken, şimdi 16 yaşında olan zenciyi yalnızca bir uşak olarak kullanmaktaydı. Olay hizmetçisinin eve taşıdığı bütün söylentilerin abartı açısından Diotima'yı gülümsetecek kadar çocukça olmasına rağmen, Diotima yine de her şeyi sözcüğü sözcüğüne yineletiyordu. Çünkü bütün bunları ancak masumiyet derecesinde kültürle dop dolu, tek büyük kent saydığı bu kentte rastlanabilecek kadar bozulmamış buluyordu. Ve zenci çocuk tuhaf bir biçimde Diotima'nın imgelemini de etkilemekteydi. Diotima, orta halli bir ortaokul öğretmeninin üç kızının en büyüğüydü. Bu nedenle kocası, daha kimseciklerin tanımadığı bir ikinci konsolosken bile Diotima için iyi bir parti sayılmıştı. Genç kızlık günlerinde Diotima'nın gururundan başka hiçbir şeyi yoktu. Kocası ise henüz gurur duyabileceği hiçbir şeyi bulunmadığından aslında tor top olup içine kapanmış, yalnızca duyarlılığının dikenlerini ileriye doğru çıkarmış bir dürüstlükten başka bir şey olmamıştı. Gel gelelim, kimi zaman böyle biri de içinde yükselme tutkusu ve nice düş gizleyebilir ve ne yapacağı önceden bilinemeyen bir güç olabilir. Diotima'ya başlangıçta uzak ülkelerdeki uzak yaşantılar çekici gelmişken, düş kırıklığı da hemen arkasından gelmişti. Çünkü bu beklenti birkaç yıl sonra yalnızca Diotima'yı egzotik havasından ötürü kıskanan kadın arkadaşlarına karşı gizliden kullanılan bir ayrıcalığa dönüşmüştü ve yabancı görevlerde geçirilen yaşamın ana çizgileri bakımından öteki eşyayla birlikte insanın memleketinden getirdiği yaşam olarak kaldığı gerçeğini perdeleyememişti. Diotima'nın toplumda ilerleme tutkusu uzun zaman hizmet hiyerarşisinin 5. basamağının soylu umarsızlığıyla noktalanacak gibi gözükmüştü. Ama kocasının yükselişi bir rastlantı sonucu ansızın, iyi niyetli ve ilerici görüşlü bir bakanın burjuva sınıfından gelenleri de merkezdeki daireye almasıyla başlamıştı. Bu makamdayken bir şeyler isteyen pek çok kişi Tuzya'ya gelip gitmeye başlamıştı. Ve o andan itibaren Diotima'nın iç dünyasında da neredeyse kendisini de şaşırtacak biçimde manevi güzelliğe ve büyüklüğe ilişkin anılardan oluşma bir hazine canlanmaya koyulmuştu. Diotima bu hazineyi kendisine göre baba evinde ve dünyanın başkentlerinde, gerçekte ise kızların gittiği bir lisede ayrıcalıklı çocukluğu sırasında elde etmişti. Yeni konumunda Diotima bu hazineyi dikkatle değerlendirmeye başlamıştı. Kocasının soğukkanlılıkla çalışan ama son derece güvenilir aklı dikkatleri ister istemez onun üzerinde de toplamıştı. Ve Diotima şimdi manevi ayrıcalıklarının ayırdına varıldığını algılar algılamaz, büyük bir sevinçle küçük küçük parıltılı düşünceleri konuşmalarının uygun yerlerine serpiştirmek yoluyla, hiç farkında olmaksızın özel bir amaca hizmet etmeden, emdiklerini yeniden dışarıya veren küçük ve ıslak bir sünger gibi davranıyordu. Ve zamanla yükselişini sürdüren kocasına yakın olmak isteyenlerin de sayısı artmış, böylece Diotima'nın evi de toplumun ve kültürün buluştuğu bir yer olmakla ünlenen bir salona dönüşmüştü. Değişik alanlarda belli yer sahibi olan insanlarla kurduğu ilişkilerin yardımıyla Diotima da kendini ciddi olarak keşfetmeye başlamıştı. Hala okul zamanlarındaki kadar dikkatli olmasını, öğrendiklerini aklında iyi tutmasını ve bunları sevecen bir bütün içerisinde bir araya getirmesini sağlayan titizliği neredeyse kendiliğinden kapsamı genişleyerek kültüre dönüşmüş, böylece Tuzilerin evi de saygın bir konum kazanmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı: Paul, P-A-U-L, Bismarck, B-I-S-M-A-R-C-K, Karun, K-A-R-U-N, Duma, D-U-M-A-S.